KPSS Eğitim Bilimleri 11. kaset 2. yüz sayfa 401 106 Bir anne oğlunun kendisini diğer insanlardan soyutladığını, yakın arkadaşlarıyla bile artık pek görüşmediğini belirtmektedir. Bu ifade hangi dönemdeki gelişimsel bir krizi yansıtmaktadır? A. İlk çocukluk B. Genç yetişkinlik C. Orta yetişkinlik D. Ergenlik E. Orta çocukluk Yanıt B. Genç yetişkinlik 107. Çocuğun kendi cinsiyetini ve karşı cinsten olan farklılıklarını ayırt etmeye başladığı psikoseksüel gelişim dönemi, Erikson'un psikososyal gelişim dönemlerinden hangisine karşılık gelmektedir? A. Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası B. Temel güvene karşı güvensizlik C. Üretkenliğe karşı durgunluk D. Girişimciliğe karşı suçluluk E. Bağımsızlığa karşı kuşku ve utanç. Yanıt D. Girişimciliğe karşı suçluluk. 108. Yeni atandığı görev yerinde müdürünün ve çalışma arkadaşlarının gözünde olumlu izlenim bırakmak isteyen bir kişi, Kohlberg'in ahlak gelişimi dönemlerinin hangi aşamasında yer almaktadır? A. Çıkarcılık B. Sosyal anlaşma C. Kişiler arası uyum D. Ceza, itaat E. Sosyal sistem, kanun, düzen Yanıt C. Kişiler arası uyum 109. Öğrenme sürecinde soru sormayan, açıklama ve örnekleme yapmayan bir öğrencinin sınavlarda başarılı olmasının nedeni, öğretim hizmetinin niteliğini oluşturan değişkenlerden hangisiyle açıklanabilir? A. Dönüt B. Düzeltme C. İpucu D. Pekiştireç E. Öğrenci katılganlığı Yanıt E. Öğrenci katılganlığı 110. Aşağıdakilerden hangisi öğretimde planlı çalışmanın yararlarından değildir? A. Öğrenme öğretme sürecinde zamanın etkili kullanımını sağlar. B. Öğretimde kalitenin artmasını sağlar. C. Öğrenilecek bilgilerin basitleştirilmesini sağlar. D. Öğretmen ve öğrencinin düzenli ve işbirliğinde çalışmasını sağlar. E. Öğretimdeki eksiklik ve hataların saptanarak düzeltilmesini sağlar. Yanıt C. Öğrenilecek bilgilerin basitleştirilmesini sağlar. 111. Aşağıdakilerden hangisi görsel materyallerin özelliklerinden değildir? A. Öğrencinin ilgisini çekmesi ve sürekli kılması B. Sözel kavramları güçlendirerek açıklık kazandırması C. Anahtar sözcüklerin hafızaya yerleşmesini sağlaması D. Aşırı kullanılması durumunda bile etkilerini yitirmemeleri E. İçeriği zenginleştirerek anlamı daha kuvvetli hale getirmeleri Yanıt D. Aşırı kullanılması durumunda bile etkilerini yitirmemeleri. 112. 1. İçerik üniteler ayrılır. 2. Her ünite kendi içinde doğrusal, sarmal ya da farklı bir yaklaşımla düzenlenir. 3. Üniteler arasında aşamalı bir bağ olması önemli değildir. Yukarıda verilen özellikler hangi içerik düzenleme yaklaşımına uygundur? A. Doğrusal programlama B. Sarmal programlama C. Modüler programlama D. Piramitsel programlama E. Çekirdek programlama Yanıt C. Modüler programlama 113. İlk öğretim düzeyi için belirlenmiş olan en ileri teknolojik araç gereçleri kullanabilme, aday hedefi öncelikle hangi disiplin tarafından elenir? A. Eğitim ekonomisi B. Eğitim psikolojisi C. Eğitim felsefesi D. Eğitim sosyolojisi E. Eğitim teknolojisi Yanıt B. Eğitim psikolojisi 114. Öğrenci ve öğretmen iletişiminin en önemli olduğu program geliştirme aşaması hangisidir? A. Hedef saptama. B. İçerik düzenleme. C. Eğitim durumlarını düzenleme. D. Ölçme araç ve yollarını saptama. E. Programı düzeltme. Yanıt C. Eğitim durumlarını düzenleme. 115. Aşağıdakilerden hangisinde program geliştirme sürecinin adımları doğru sıralanmıştır? A. Düzeltme, deneme, değerlendirme, tasarlama. B. Deneme, değerlendirme, düzeltme, tasarlama. C. Tasarlama, deneme, değerlendirme, düzeltme. D. Değerlendirme, düzeltme, tasarlama, deneme. E. Deneme, değerlendirme, tasarlama, düzeltme. Yanıt C. Tasarlama, deneme, değerlendirme, düzeltme. 116. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci için öğrenme öğretme süreçlerinde bir dış koşul değildir? A. Öğrencinin zihinsel yetenekleri. B. Öğrenme ortamının donanımı. C. Öğrenme ortamında verilen pekiştireçler. D. Öğrenme ortamında verilen dönüt ve düzeltmeler. E. Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan kaynaklar. Yanıt A. Öğrencinin zihinsel yetenekleri. 117. Öğrenme öğretme sürecinde plan yapmamış bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenebilir? A. Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin hazır bulunuşluklarını dikkate alma. B. Öğretimde alternatif yöntem ve teknikler kullanma. C. Sınıf ortamında olumsuz davranışların ortaya çıkmasını sağlama. D. Öğretim etkinliklerindeki eksikliklerini düzeltme. E. Öğrenci davranışlarını etkili bir şekilde ortaya çıkarma. Yanıt C. Sınıf ortamında olumsuz davranışların ortaya çıkmasını sağlama. 118. Sınıflardaki öğrenci mevcudu öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde niçin önemlidir? A. Öğrenci sayısının grup dinamiğinin oluşumuna olan etkisinden. B. Öğrenci sayısının öğrenci-öğretmen etkileşimindeki zamana etkisinden. C. Sınıftaki öğrenci sayısının araç-gereç kullanımını zorlaştırdığından. D. Sınıftaki öğrenci sayısının farklı kaynak kullanımını etkilediğinden. E. Sınıftaki öğrenci sayısının disiplin sorunlarıyla ilgili olduğundan. Yanıt B. Öğrenci sayısının öğrenci-öğretmen etkileşimindeki zamanı etkisinden. 119. İçerikte verilen bilgiler öğrencinin geçmişe ve geleceğe yönelik kestirimlerde bulunmasına olanak vermiyorsa, içerik düzenleme ilkelerinden hangisinin göze alınmadığını gösterir? A. Bardama. B. Soyutlama. C. Alıştırma. D. Düzey. E. Görsel düzen. Yanıt A. Bardama. 120. Verilen bir paragrafın hangi cümleyle devam edeceğini belirten bir birey, bilişsel alanın hangi basamağına uygun davranmış olur? A. Bilgi. B. Kavrama. C. Uygulama. D. Analiz. E. Sentez. Yanıt D. Analiz. 2001 KMS Eğitim Bilimleri Soruları. 1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler? A. Farklı dönemlerde farklı nitelikte gelişimsel sorunların olması. B. Ergenlik döneminde gelişimsel sorunların çoğunun eğitimle ilgili olması. C. Yetişkinlik yıllarında psikolojik sorunların azalıp biyolojik sorunların artması. D. Çocukluk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel sorunların giderilmesi en zor olan sorunlar olması. E, orta yaş döneminin gelişimsel sorunlarının yaşlılık döneminde de devam etmesi. Yanıt A. Farklı dönemlerde, farklı nitelikte gelişimsel sorunların olması. 2. Zihinsel gelişim bağlamında kritik dönem nasıl açıklanır? A. Cinsiyet ayrımının yapıldığı dönem. B. Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem. C. Çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçilen dönem. D. Öğrenme üzerinde çevresel uyarıcıların en çok etkili olduğu dönem. E. Bireyin kendini işe yaramaz hissettiği dönem. Yanıt B. Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem. 3. Gelişimsel açıdan olgunlaşma hangi anlama gelmektedir? A. Toplumsal olayların önyargısız biçimde ele alınma becerisinin kazanılması. B. Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi. C. Ergenlik döneminde hızlı fiziksel büyümenin gözlenmesi. D. Toplum tarafından kabul gören davranışların öğrenilmesi. E. Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişikleriyle tamamlanması. Yanıt E. Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması. 4. 2 yaşındaki bir çocuk salıncakta yardımcısız sallanmak istemekte, kendisini tutmaya çalışan annesinin ellerini itmektedir. Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir? A. Yatkınlık, B. Özerklik, C. Üretkenlik, D. Özdeşim, E. Merak. Yanıt B. Özerklik. 5. Somut işlemler dönemindeki bir çocuğa eşit miktarda su doldurulmuş aynı büyüklükte iki bardak gösterilmiş ve hangisinde daha fazla su olduğu sorulmuştur. Çocuktan ikisinde de aynı yanıtı alındıktan sonra onun gözü önünde bardaklardan birindeki su 3 bardağa paylaştırılmıştır. Bu çocuğun bu 3 bardaktaki mi yoksa diğer bardaktaki mi daha çok su var sorusuna aşağıdaki yanıtlardan hangisini vermesi beklenir, neden? A. İkisinde de aynı der çünkü nesnelerin devamlılığı kavramını kazanmıştır. B. Küplerdeki kil çok der çünkü sayı boyutuna bağımlılık vardır. C. İkisinde de aynı der çünkü miktar korunumunu kazanmıştır. D. Küplerdeki kil çok der çünkü görelilik ilkesini henüz öğrenmemiştir. E. Toptaki kil çok der çünkü dönüştürme işlemini henüz başaramaz. Yanıt C. İkisinde de aynı der çünkü miktar korunumunu kazanmıştır. 6. Piaget'e göre somut işlemler dönemi 7-11 yaş, soyut işlemler dönemi ise 12 yaş ve sonrasını kapsamaktadır. Buna göre aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi ilköğretim 3. sınıf düzeyine uygun değildir? A. Dünyanın ekseni etrafında döndüğünü öğretmek için içinden şiş geçirilmiş portakaldan yararlanmak. B. Paraları tanırken kullanılmakta olan metal ve kağıt paralarla nelerin satın alınabileceğini göstermek. C. Mikropların dokunmakla nasıl bulaştığını göstermek için eline tebeşir tozu sürüp öğrencileriyle tokalaşmak. D. Caddede karşıdan karşıya güvenli geçişi öğretmek için bu eylemi drama ile canlandırmak. E. Uzay yolculuğunu anlatmak için öğrencilerden kendilerini sınıf yerine bir uzay kapsülündeymiş gibi düşünmelerini istemek. Yanıt E. Uzay yolculuğunu anlatmak için öğrencilerden kendilerini sınıf yerine bir uzay kapsülündeymiş gibi düşünmelerini istemek. 7. Bir çocuk annesinden su isterken anne su diyor. Dil gelişimi açısından çocuğun bu sözü aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Duyu organlarıyla alınan bilgiyi nesnelerin zihinsel tasarımlarına dönüştürme, kavram gelişimi. B. Özne, yüklem, bağlaç, ek ve benzeri öğelerin bazılarını kullanmadan konuşma, telegrafik konuşma. C. Kuralları, ilişkili olan ve olmayan bütün durumlara uygulama eğilimi, aşırı kurallaştırma. D. Kuralları yalnızca öğrenilen örnekle sınırlı olarak kullanma eğilimi, eksik kurallaştırma. E. Yeni sözcük üretebilmek için bekleme eğilimi, alıcı dil. Yanıt B. Özne, yüklem, bağlaç, ek ve benzeri öğelerin bazılarını kullanmadan konuşma, telegrafik konuşma. 8. Bir öğretmen sınıf arkadaşları kadar hızlı okuyamayan öğrencisine, "Senin de yakında çok hızlı okuyabileceğini biliyorum. Matematik işlemlerinde çok başarılısın, bunu da yapabilirsin." demiştir. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre öğretmen bu sözleriyle hangi gelişimsel soruna, kriz, çözüm bulmaya çalışmaktadır? A. Başarıya karşı aşağılık duygusu. B. Kimliğe karşı rol karmaşası. C. Özerkliğe karşı utanç ve kuşku. D. Girişkenliğe karşı suçluluk. E. Üretkenliğe karşı durgunluk. Yanıt A. Başarıya karşı aşağılık duygusu. 9. Bir öğretmen sınıf arkadaşlarına göre uzun boylu ve kilolu olan bir 7. sınıf öğrencisini "Dev adam, gel buraya" diye çağırmaktadır. Gelişim psikolojisi açısından öğretmenin bu davranışı neden sakıncalıdır? A. Bireysel farklılığı öğrenciyi incitebilecek şekilde etiketlemesi. B. Öğrencilerin özellikleriyle yakından ilgilenildiğini göstermesi. C. Öğrenciye beslenen olumlu duyguları iletmekte yetersiz kalması. D. Ergenlikte ortaya çıkan bedensel farklılıklara dikkat çekmesi. E. Okul başarısını etkileyecek bir davranış şekil olması. Yanıt A. Bireysel farklılığı öğrenciyi incitebilecek şekilde etiketlemesi. 10. Bir öğretmenin sınıf içindeki davranışlarıyla öğrencilerine olumlu örnekler oluşturmaya çalışması ve yeri geldikçe bu davranışlarının nedenlerini de açıklaması. Öğretmenin bu tutumu aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsemiş olduğunu gösterir. A. Bireyin davranışlarını pekiştirme yoluyla kazandığını savunan edimsel, operant koşullanma yaklaşımı. B. Düşünme süreçlerine ağırlık veren bilişsel öğrenme yaklaşımı. C. Bireyin modelden öğrendiğini savunan sosyal öğrenme yaklaşımı. D. Bireyin genetik özelliklerinin davranışlarını belirlediğini savunan biyolojik yaklaşım. E. Bireyin davranışlarını tepkisel koşullanma yoluyla kazandığını savunan klasik tepkisel koşullanma yaklaşımı. Yanıt C. Bireyin modelden öğrendiğini savunan sosyal öğrenme yaklaşımı. 11. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yoluyla kazanılan bir davranışa örnek değildir? A. Çocuğun bisiklete bindiğinde dengesini kurması. B. Bir kişinin evinin bulunduğu yeri tarif etmesi. C. Oto tamircisinin motordaki sesin nedenini kısa sürede bulması. D. Çocuğun yüzüne rüzgar gelince gözlerini kırpması. E. Aşçının kokusunu aldığı yemeğin pişip pişmediğini anlaması. Yanıt D. Çocuğun yüzüne rüzgar gelince gözlerini kırpması. 12. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin sınıf içinde olumsuz davranışlarıyla dikkat çekmek isteyen öğrencisinin bu davranışlarını değiştirmek amacıyla yararlanabileceği yaklaşımlardan biri değildir? A. Öğrencinin olumlu özelliklerini desteklemek. B. Öğrenciyi izleyerek anlamaya çalışmak. C. Öğrenciye sınıf içinde sorumluluk vermek. D. Öğrencinin bu davranışlardan utanmasını sağlamak. E. Öğrenciye önemli olduğunu hissettirmek. Yanıt D. öğrencinin bu davranışlardan utanmasını sağlamak. 13. Bir anne 2 yaşındaki oğluna ezbere 100'e kadar saymayı öğretmeye çalışmakta. Fakat bunu başaramamaktadır. Bu başarısızlığının temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Fiziksel yoksunluk. B. Kullanılan öğretme yönteminin yetersizliği. C. Genel uyarılmışlık hali. D. Zeka düzeyi. E. Öğrenmeye hazır olma düzeyi. Yanıt E. Öğrenmeye hazır olma düzeyi.
14. 4 aylık bir bebeğin sesli ve renkli bir oyuncağa gülmesi ve kollarını açması. Bir süre sonra ise bu oyuncağa eskisi gibi heyecan belirtileri göstermemesi aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir? A. Alışkanlık kazanma. B. Bireyselleştirme. C. Özümseme. D. Duyarlılık kazanma. E. Algı azalması. Yanıt D. Duyarlılık kazanma. 15. 5 yaşındaki bir çocuğun evde ve okuldaki isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışmasından rahatsız olan aile ve öğretmen bu davranışı görmezden gelerek söndürmeye karar vermişlerdir. Ancak görmezden gelme yöntemiyle çocuğun ağlama davranışında bir artış gözlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Söndürmede görmezden gelmenin etkisiz bir yöntem olması. B. Söndürülecek davranışların şiddetinde başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi. C. Söndürülen davranışın kendiliğinden geri gelme olasılığının bulunması. D. Ailenin davranışlarında tutarlılık sağlanmış olması. E. Ağlama davranışının uzun bir geçmişe sahip olması. Yanıt B. Söndürülecek davranışların şiddetinde başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi. 16. İlk öğretim 1. sınıfında görev yapan bir öğretmenin önce öğrencilerin her doğru yanıtını, bir süre sonra da 2. ve 3. doğru yanıtını pekiştirmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenmelerin pekiştirilmesine soru-yanıt yönteminin elverişli olması. B. Öğrenmede ödüllendirmenin cezadan daha etkili olması. C. Her doğru yanıtı pekiştirmenin çok zaman alması. D. 1. sınıfın başlangıcında pekiştirmenin çok önemli olması. E. Aralıklı pekiştirmenin davranışa süreklilik kazandırmada etkili olması. Yanıt E. Aralıklı pekiştirmenin davranışa süreklilik kazandırmada etkili olması. 17. Sahipsiz bir köpek tarafından ısırılan bir çocuğun önceleri tüm köpeklerden, bir süre sonra da sadece sahipsiz köpeklerden korkması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. İşaret öğrenme. B. Transfer. C. Ayırt etme. D. Özümseme. D. Genelleme. Yanıt C. Ayırt etme. 18. Bir öğrencinin okula zamanında gitme ve ödevlerini zamanında yapma gibi davranışları alışkanlık haline getirmesinde aşağıdakilerden hangisi en çok rol oynar? A. Klasik, tepkisel koşullanma. B. Bilişsel öğrenme. C. Edimsel, operant koşullanma. D. Sosyal öğrenme. E. Psikomotor öğrenme. Yanıt A. Klasik, tepkisel koşullanma. 19. Yalnızca sözel ve sayısal alanlarda değil, müzik, spor, dans, iletişim ve resim gibi alanlarda da kendini geliştiren ve kendini iyi tanıyanların da zeki olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal öğrenme kuramı. B. Öğrenmede bilgiyi işleme kuramı. C. Bireyselleştirilmiş öğretim kuramı. D. Çoklu zeka kuramı. E. Tam öğrenme kuramı. Yanıt D. Çoklu zeka kuramı. 20. Aşağıdaki testlerden hangisinin temel amacı, dersteki öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunların giderilmesine olanak sağlamaktadır? A. Tanıma ve yerleştirme testleri. B. kişilik testleri, C. zeka testleri, D. izleme testleri, E. başarı testleri. Yanıt D. izleme testleri. 21. Sınav planının ilk aşamasında aşağıdakilerden hangisi belirlenir? A. soru türü, B. sınav kapsamı, C. soru yazma, D. sınavın amacı, E. öğrenme hedefleri. Yanıt D. sınavın amacı. 22. Bir okulda aynı dersi veren iki öğretmenin aynı konularda yaptıkları sınavlardaki soru sayıları ve yanıtları planlama biçimleri şöyledir. Birinci öğretmen 20 soru sormuş ve her soruya 5 puan vermiştir. İkinci öğretmen 50 soru sormuş ve her soruya 1 puan vermiştir. İkinci öğretmenin elde ettiği puanların güvenirliği daha yüksektir diyen bir kişi bu iddiasını aşağıdakilerden hangisiyle destekleyebilir? A. Testteki soru sayısı arttıkça test puanlarının güvenirliği artar. B. Puanlamanın nesnelliği ölçme sonuçlarına karışabilecek hatayı azaltır. C. Bir sınavdaki yanıtların nasıl puanlanacağı kullanılan soru tipine göre değişir. D. Bir ölçme aracının güvenirliği araçta yer alan soruların güçlüğünden etkilenir. E. Öznel puanlama yöntemleri puanların güvenirliğini düşürür. Yanıt A. Testteki soru sayısı arttıkça test puanlarının güvenirliği artar. 23. Aşağıdakilerden hangisi testin güvenirliğini artırıcı bir etkendir? A. Soruların güçlük düzeyinin yüksek olması. B. Cevaplama süresinin kısa olması. C. Sorularda yoruma açık ifadeler kullanılması. D. Puanların bir puanlayıcıdan diğerine değişmesi. E. Soruların bilen ve bilmeyeni ayırıcı nitelikte olması. Yanıt E. Soruların bilen ve bilmeyeni ayırıcı nitelikte olması. 24. Bir öğretmen sınav sorularına verilen yanıtları 4-5 gün arayla 2 kez puanlamış. Bu 2 puanlamadan elde ettiği sonuçları karşılaştırarak aralarındaki tutarlılığa bakmıştır. Öğretmen bu çabasıyla aşağıdakilerden hangisini belirlemeye çalışmaktadır? A. Puanlama güvenirliğini, B. soruların doğruluğunu, C. soruların güçlük derecesini, D. puanlama anahtarının tutarlılığını, E. sınavın geçerliğini. Yanıt A. Puanlama güvenirliğini. 25. Aşağıdakilerden hangisi sınavın geçerliğini artırıcı etkenlerden biridir? A. Yanıtların puanlamasında yanlı davranılması, B. sınav sorularının güçlük indeksi, C. soruların tek bir üniteden hazırlanması, D. çeldiricilerin uzun cümlelerden oluşması, E. sınavda her hedef davranışla ilgili sorular sorulması. Yanıt E. sınavda her hedef davranışla ilgili sorular sorulması. 26. Bir matematik öğretmeni derste problem çözme becerilerine yönelik etkinliklere ağırlık verdiği halde uyguladığı sınavı daha çok 4 işlem yapabilme becerisini ölçen sorulardan oluşturmuştur. Öğretmen bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisini tehlikeye atmıştır? A. puanlayıcı güvenirliğini, B. testin objektifliğini, C. sınavın kullanışlılığını, D. testin kapsam geçerliğini, E. soruların ayırt etme gücünü. Yanıt D. testin kapsam geçerliğini. 27. Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir. Öğretmenin bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinin hangisinden yararlanması en uygun olur? A. Tamamlama, B. Doğru yanlış, C. yazılı yoklama, D. çoktan seçmeli, E. kısa cevap. Yanıt C. yazılı yoklama. 28. Boşluk doldurmalı sınav türünün kullanılmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? A. öğrencileri hatırlama düzeyinde öğrenmelerle yetiştirmeye yöneltmesi, B. öğrencilerin öğrenme güdülerini zayıflatması, C. puanlamadan kaynaklanabilecek hataları artırması, D. Sınavın kapsam geçerliğini düşürmesi. E. Sınavların tahminle cevaplandırılma olasılığını artırması. Yanıt A. Öğrencileri hatırlama düzeyinde öğrenmelerle yetiştirmeye yöneltmesi. 29. Yapılan bir sınavda yüksek puan alanların iyi öğrenmeden çok iyi ezberleyenler olduğunu belirten bir kişinin aşağıdakilerden hangisini kanıtlaması bu görüş için güçlü bir destek oluşturur? A. Öğretimin öğrenci merkezli değil, öğretmen merkezli olduğunu. B. Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunu. C. Eğitimde başarıya ilişkin kararların çoktan seçmeli testlere dayandırıldığını. D. Öğrenci notlarının öğretmenin kanılarından etkilendiğini. E. Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunu. Yanıt B. Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunu. 30. Bir öğretmen çoktan seçmeli bir test için soru yazarken öğrencilerin sıklıkla düştükleri hataları çeldirici olarak kullanmaktadır. Bu durum öğretmene en çok hangi konuda yardımcı olur? A. Testin kullanışlılığını artırmak. B. Puanların güvenirliğini yükseltmek. C. Sorunun anlaşılmasını kolaylaştırmak. D. Puanlamayı kolaylaştırmak. E. Yanlış öğrenmeleri belirlemek. Yanıt E. Yanlış öğrenmeleri belirlemek. 31, 32, 33. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız. Bir sınıftaki öğrencilerin 5 farklı testteki yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve bu puanlardan aşağıdaki tabloda gösterilen istatistikler hesaplanmıştır. Birinci test, aritmetik ortalama 65, mod 75, ortanca 70, standart kayma 7. İkinci test, aritmetik ortalama 35, mod 55, ortanca 40, standart kayma 6. Üçüncü test, aritmetik ortalama 40, mod 40, ortanca 40, standart kayma 8. Dördüncü test, aritmetik ortalama 40, mod 25, ortanca 30, standart kayma 9. Beşinci test, aritmetik ortalama 60, mod 40, ortanca 45, standart kayma 16. 31. Bu bilgilere göre hangi testten elde edilen puanların dağılımı simetriktir? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Yanıt C 3. 32. En yüksek ve en düşük ortalama öğrenme düzeyleri hangi testlerde olmuştur? A. En yüksek 1. test, en düşük 4. test. B. En yüksek 1. test, en düşük 2. test. C. En yüksek 2. test, en düşük 5. test. D. En yüksek 3. test, en düşük 4. test. E. En yüksek 5. test, en düşük 2. test. Yanıt B. En yüksek 1. test, en düşük 2. test. 33. Öğrenciler arasında farklılaşma en çok hangi testtedir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Yanıt E. 5. 34. Eğitim programı geliştirmek amacıyla oluşturulan ekipte aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? A. Okul yöneticisi. B. Program geliştirme uzmanı. C. Ölçme ve değerlendirme uzmanı. D. Konu alanı uzmanı. E. Branş öğretmeni. Yanıt A. Okul yöneticisi. 35. Eğitimde hedeflerin belirlenmesi aşamasında aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması zorunlu değildir? A. Toplumun ihtiyaçlarının. B. Konu alan ilişkilerinin. C. Bireyin ihtiyaçlarının. D. Eğitim ekonomisi bulgularının. E. Toplumun eğitim felsefesinin. Yanıt D. Eğitim ekonomisi bulgularının. Eğitim programının sürekli olarak geliştirilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa uygun değildir? A. İlk uygulamada %100 öğrenme sağlayacak etkinlikte program hazırlamanın çok güç olması. B. Okulların bürokratik bir yapı içerisinde örgütlenmiş olması. C. Eğitim teknolojisinde ilerlemeler kaydedilmesi. D. Konu alanlarındaki bilgi birikiminde önemli değişiklikler olması. E. Bilginin sürekli ve birikimli olarak değişmesi. Yanıt B. Okulların bürokratik bir yapı içerisinde örgütlenmiş olması. 37. Öğretimde yararlanılan 1. Ünite planı, 2. Yıllık plan, 3. Ders planı, günlük plan. Aşağıdakilerden hangisi kapsamı en geniş olandan en dar olana doğru sıralanmıştır? A. 2, 1, 3. B. 3, 1, 2. C. 3, 2, 1. D. 1, 3, 2. E. 1, 2, 3. Yanıt A. 2, 1, 3. 38. Aşağıdakilerden hangisi öğretimi planlama ve uygulamada zamanı dikkate alma amacıyla yapılacak bir çalışma değildir? A. Yıllık planda ünite veya konuların sürelerini dikkate alma. B. Ünite veya dersleri süresi içinde bitirecek şekilde planlama. C. Resmi tatil ve özel gün veya haftaları dikkate alma. D. Uzun zaman alacak etkinlikler için hazırlıkları önceden yapma. E. Yetiştirilmeyen etkinlikleri ev ödevi olarak yaptırma. Yanıt E. Yetiştirilmeyen etkinlikleri ev ödevi olarak yaptırma. 39. Öğretmenler öğrenilmesi hedeflenen davranışların öğrencilerde görülebilmesi için ortam yaratırlar. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu görevini yerine getirmek için yararlanabileceği yöntemlerden biri değildir? A. Öğrencilere hedeflenen davranışları gösterdiklerinde pekiştireç verme. B. Öğrencilerin ilgili olsun olmasın her davranışını pekiştirme. C. Öğrencileri hedeflenen davranışları öğrenme çabası göstermeye özendirme. D. Öğrencilerin hedeflenen davranışları yapmaya çalışırken karşılaştıkları güçlükleri giderme. E. Öğrencileri hedeflenen davranışların kullanılacağı durumlarla karşı karşıya getirme. Yanıt B. Öğrencilerin ilgili olsun olmasın her davranışını pekiştirme. 40. Aşağıdaki davranışlardan hangisi suyun buharlaşması olayının kavrama düzeyinde öğrenildiğini gösteren bir kanıt olamaz? A. Olayı değişik bir örnekle açıklama. B. Olayı kendi ifadesiyle açıklama. C. Olayın kitaptaki tanımını söyleme. D. Olayı kendi çizdiği bir şema ile gösterme. E. Olayı resmederek ifade etme. Yanıt C. Olayın kitaptaki tanımını söyleme. 41. Öğretim planları. Yıllık plan, ünite planı, ders planı hazırlamanın temel amacı hangisidir? A. Öğretim etkinliklerini planlı ve organize bir şekilde düzenlemek. B. Okulun çevresiyle ilişkilerini güçlendirmek. C. Öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek. D. Okul yönetimi işlerini kolaylaştırmak. E. Ölçme değerlendirme için kriterler oluşturmak. Yanıt A. Öğretim etkinliklerini planlı ve organize bir şekilde düzenlemek. 42. Bir öğrenci okula gitmek istememekte, bunu sürekli olarak dile getirmekte ve ısrar edildiğinde okula gitmemek için bahaneler bulmaktadır. Öğrencinin anne babası sorunu çözmek için psikolojik danışmanla görüşmeye gelmişlerdir. Bu görüşmede danışman anne babaya aşağıdakilerden hangisini önermemelidir? A. Öğrenciye okula gitme zorluğunun anlatılması. B. Öğrenciyi üzen bir şey olup olmadığının araştırılmasını. C. Öğrencinin okula gitmeme nedenini açıklamasına fırsat verilmesini. D. Öğrenciye okulu sevdirecek koşulların oluşturulmasını. E. Soruna anlayışla yaklaşıp ona yardım edileceğini söylemesini. Yanıt A. Öğrenciye okula gitme zorluğunun anlatılması. 43. Bir sınıf öğretmeni okuldaki tüm kutlamalarda bütün öğrencilerine aktif roller vermiştir. Çocuklar yetenek ve ilgilerine göre sunuculuk, koro üyeliği, drama, şiir okuma ve halk oyunları alanlarında görev almışlardır. Öğretmenin bu yaklaşımının gelişim psikolojisi açısından sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? A. Çocukların onaylama, tanınma, başarma gereksinimlerinin doyurulması. B. Çocuklar arasında en çok tercih edilen etkinliği belirlemesi. C. Çocukların kendi liderlerini belirlemelerinde olanak sağlaması. D. Çocukların eğlenmelerinin sağlaması. E. Çocuklar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi. Yanıt A. Çocukların onaylama, tanınma, başarma gereksinimlerinin doyurulması. 44. Bir kavramı derinlemesine inceletmek isteyen bir öğretmen, kavramla ilişkili olan bütün çağrışımları kullanmaktadır. Bu öğretmen bu amacına aşağıdakilerden hangisiyle kolaylıkla ulaşabilir? A. Kavramların farklı dillerde karşılığını bulmak. B. Kavram ağı oluşturmak. C. Kavramların tanımlarını yazmak. D. Kavramları örnek olan ve olmayan olay, durum veya nesneleri bulmak. E. Kavramların somutluk ve soyutluk derecesini incelemek. Yanıt B. Kavram ağı oluşturmak. 45. Öğrencilerinin sınıf ortamında bildikleri konular üzerinde kısa konuşmalar yapmasını isteyen öğretmenin ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Söz dağarcığını zenginleştirmek. B. Tartışma kurallarını öğretmek. C. Yaşantıların paylaşılmasını sağlamak. D. Sözlü anlatım becerisini geliştirmek. E. Öğrencilerinin heyecanla baş edebilmesini sağlama. Yanıt D. Sözlü anlatım becerisini geliştirmek. 46. Gerçek hayatta karşılaşılan problemleri sınıf ortamına getirerek tartışma ortamı açarak çözüm yolları bulmaya çalışan öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Örnek olay yöntemi. B. Gösteri yöntemi. C. Proje yöntemi. D. Soru yanıt yöntemi. E. Problem çözme yöntemi. Yanıt A. Örnek olay yöntemi. 47. Eğitsel gezilerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Boş zamanları değerlendirmek. B. Öğrenciler arasında yardımlaşmayı geliştirme. C. İlk elden somut yaşantılar sağlama. D. Öğrencilerin hazır oluş düzeyini yükseltme. E. Öğrencileri sınıf ortamının monotonluğundan kurtarmak. Yanıt C. İlk elden somut yaşantılar sağlama. 48. Evlerinde bir köpeğe kuçu kuçu demeyi öğrenen Ahmet, bir gün bahçelerine giren kuzuya da kuçu kuçu demiştir. Ahmet'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? A. Algısal değişmezlik. B. Algı çarpıtılması. C. Seçici algı. D. Uyarıcı genellemesi. E. Deneme yanılma. Yanıt D. Uyarıcı genellemesi. 49. Bir öğretmen, öğretme, öğrenme ortamındaki uygulamalarını sürekli sorgulamakta ve bu uygulamalarla sonuçları arasındaki ilişkileri kendi amaçları açısından değerlendirmektedir. Öğretmenin bu tutumu onun hangi açıdan gelişmesini sağlar? A. Eğitim psikolojisi. B. İletişim kurma. C. Mesleki yeterlik. D. Alan bilgisi. E. Eğitim felsefesi. Yanıt C. Mesleki yeterlik. 50 ve 51. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız. Bir öğretmen vatandaşlık dersinde insan haklarını engelleyen etmenler konusunu işlerken sınıfı 4 ya da 5'erli gruplara ayırmış ve bu etmenlerden birini inceleyerek bu sorunların çözümü için öneriler getirmesini istemiştir. Gruplara seçtikleri etmenleri ve çözüm önerilerini anlatırken sergi, drama, gazete, pano ve benzeri hazırlama yoluna gidebileceklerini söylemiş, çalışmaları hem bireysel hem de grubun ortak çalışmalarına bakarak değerlendirebileceğini belirtmiştir. 50. Öğretmen aşağıdaki öğretme yaklaşımlarından hangisini kullanmaktadır? A. Gözlem yoluyla öğrenme. B. Proje temelli öğrenme. C. Yansıtıcı düşünme. D. Benzetim, simülasyon yoluyla öğrenme. E. Yaratıcı drama. Yanıt B. Proje temelli öğrenme. 51. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencilerin etkin katılımını özendirme gücü açısından en zayıftır? A. Ülkenin hangi yönleriyle tanıtılacağını gruba bırakması. B. Sunuşta nelerden yararlanabileceğine ilişkin örnekler vermesi. C. Tüm ölçütlerin öğretmen tarafından belirlenmesi. D. Öğrencilerin seçimlerini dikkate alması. E. Bireysel katkıya ve ortak ürüne bakacağını belirtmesi. Yanıt C. Tüm ölçütlerin öğretmen tarafından belirlenmesi. 52. Aşağıdakilerden hangisinin öğrencilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemesi beklenemez? A. Öğrencilerin ilgi ve beklentilerinin dikkate alınmaması. B. Pasif ve sessiz bir sınıf topluluğunun oluşturulması. C. Öğrencilerin bağımlı davranmaya özendirilmesi. D. İşbirliğinden çok rekabete önem verilmesi. E. Bireysel ayrılıkların göz önünde tutulması. Yanıt E. Bireysel ayrılıkların göz önünde tutulması. 53-56. Soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayın. Edebiyat öğretmeni elindeki kasetçalarla birlikte sınıfa girip kaseti taktıktan sonra elindeki kitabı açarak fonda oluşturduğu hoş müzik eşliğinde şiirleri okumaya başladı. Ders tamamlandığında öğrenciler dersin bitmesini istemediklerini dile getirdiler. Öğretmen de teşekkür edip şiirleri okumaya devam etti. 11. kaset, 2. yüzün sonu.